36. ayrım, sayfa 361, 31. bölüm. Akşam işten çıktığımda yağmur hala yağıyordu. Sağ olsun Orhan, arabayı mis sokağın tarla başı girişine getirmişti de, şemsiyenin yardımıyla fazla ıslanmadan atabilmiştim kendimi arabanın içine. Bundan sonrası tam bir felaketti. Yağmurla beraber İyice kördüğüm olan akşam trafiğinde yarım saatte ancak birkaç yüz metre ilerleyebilmiştik. Taksim Meydanı'nın gümüş suyu çıkışında yakaladı beni Pierre'in telefonu. Cep telefonumun sesini duyunca önce Kenan sandım. Daha doğrusu arayan Kenan olsun istedim. Telefonun ekranında Pierre adını okuyunca yine de büyük bir düş kırıklığına uğramadım. Çünkü arayan Pierre de olsa bana arkadaşım hakkında bilgi verecekti. Yanılmamıştım. Bizim işbilir Fransız, Kenan'ı havaalanında karşıladığını, otele birlikte gittiklerini anlattı. Catherine Merchant'ın sekreteri olan Gloire Grenville, onlara yarın için randevu vermişti. Sabahleyin birlikte gideceklermiş görüşmeye. Pierre'in sesi gergin gibiydi. Ben sormadan o söyledi. Bu bir cinayet meselesi mi? Bunu da nereden çıkardın dedim. Monsieur Kenan, Catherine Merchant'a otopsi yaptırılabilir mi diye sordu. Kadının cinayete kurban gitmiş olabileceğinden kuşkulanıyor. Sen ne dedin? Ne bilirim ki? Hiçbir fikrim yoktu. Bizim avukata götürdüm onu. Herr Cartier mi? Evet, o da bunun ancak polisin talebi üzerine savcının izniyle mümkün olabileceğini söyledi. Monsieur Kenan bu habere bozuldu. Pierre'in sesindeki gerginlik endişeye dönüşmüştü. Bu akşam siyahi sevgilisiyle buluşup romantik bir gece geçirmeyi düşlerken cinayet, otopsi gibi laflar haklı olarak sinirlerini bozmuştu. Onu yatıştırmak için Monsieur Kenan biraz heyecanlıdır dedim. Çok ciddiye alma. Ben de fark ettim. Mesleği nedir? Dedektif filan mı? Hayır, sigortacı. Niye sordun? Havaalanında onu karşılamaya gittiğimde kimliğime bakmak istedi. Bu kadarı da fazlaydı. Sahi mi söylüyorsun Pierre? Şaşkınlık ve utanç içindeydim. Gerçi çok kibarca sordu ama büyük kabalık yapmış. Önemli değil, davranışları bir garip zaten, aldırmadım. Hay Allah, çok özür dilerim Pierre. Sen ona iyilik yapıyorsun, adamın davranışına bak. Takma kafanı, her türlü insan var yeryüzünde. Monsieur Kenan da biraz gergin. Tehlikeli bir katilin peşine düşmüş bir polis gibi davranıyor. Sustu. Olay onun da merakını kamçılamış olmalı ki dayanamayıp yeniden sordu. Ne bu? Bir tür soruşturma mı? Olayın ayrıntılarını anlatıp Pierre'i daha da telaşlandırmak istemedim. Dediğim gibi biraz karışık iş. İstemiyorsan yarın onunla gitme. Sen üzerine düşeni fazlasıyla yaptın. Yok yok, söz verdim, gitmem lazım. Pierre'in telefonunu kapadıktan sonra onu Kenan'la tanıştırdığım için kendime lanetler okudum. Pierre'in kimliğine neden bakmak ihtiyacı duymuştu ki? Yoksa bana anlatmadığı başka bağlantılar mı bulmuştu? Arayıp bilgi vermemesi de ilginçti. Kenan Bey hala olayın peşinde galiba. Soran Orhan'dı. Öyle dedim zoraki bir gülüşle. Şimdi de Paris'e gitti, kafayı fena taktı bu işe. Kenan Bey iyi bir adama benziyor, ben sevdim. Kim sevmez ki diye geçirdim içimden. Bir de makul olsa. Biraz delidir ama iyidir. Gevrek gevrek güldü Orhan. Delilik de lazım Selim Bey. Kendine, ailene, arkadaşlarına zarar vermediğin sürece dedim. Resmileştiğimi fark eden Orhan anında toparlandı. Haklısınız Selim Bey. Pierre'le konuştuğumuzdan bu yana aracımız ancak birkaç metre ilerleyebilmişti. Yağmur giderek hızlanıyor, önümüzde duran arabaların stop lambaları solgun kızıltılar bırakarak ıslak karanlığı aydınlatmak için boşuna çırpınıyorlardı. Az önceki konuşmamızın birden bıçakla kesiliverir gibi sona ermesinden tedirgin olan şoförüm, ''Bu akşam yolda geceleyeceğiz galiba Selim Bey'' dedi. ''Hakikaten çok kalabalık'' dedim. Ama ne Orhan'ın tedirginliği, ne yağan yağmur ne trafik sıkışıklığı umurumdaydı. Aklım Paris'teki arkadaşımdaydı. Ne yapmaya çalışıyordu bu adam? Daha fazla dayanamadım, cep telefonunun numarasını tuşladım. Uzun süre açılmadı telefon. Israrla çaldırdım, bilmem kaçıncı çalışında açıldı. Alo, alo Kenan, oğlum niye açmıyorsun telefonunu? Meşguldüm Selim dedi. Sesi yorgundu, yabancılaşmıştı, uzaktı. Otelin telefonundan bir avukatla konuşuyordum. Avukat mı? Bizim Herr Chartier'le mi görüşmüşsün? Kim söyledi? Kim olacak? Pierre. Doğru ya Pierre. Kenan sen iyi misin? İyiyim. Neden sordun? Sesin bir tuhaf geliyor. İyiyim. Şu uçak kazasından sonra uçmak biraz sinirlerimi bozuyor. Sinirlerin bozulduğu için mi Pierre'in kimliğine bakma gereği duydun diye sokuşturdum lafı. Onu da mı söyledi? Ne yapsın, şaşırmış adam. Birine iyilik etmeye gidiyor. İyilik edeceği adam ondan kuşku duyuyor. Ya kusura bakma, adamı tanımıyordum. Cep telefonumdan aradı. Havaalanındayım dedi. Genelde Fransızlar bunu yapmaz. Kuşkulandım. Sonra pişman oldum, özür de diledim. İyi bir adam şu senin Pierre. İyi adamdır diye tekrarladım. Otopsi meselesi nedir? Neyi? Yeni ipuçları mı buldun? Henüz değil ama uçakta kadının kitabını bitirdim. Çok ilginç bilgiler var. Biliyorum sen inanmıyorsun ancak Catherine Werchant'ın cinayete kurban gitmiş olabilir. Bu yüzden kadına otopsi yapılmalı. Herr Chartier bunun zor olduğunu söylemiş. Herr Chartier çok ukala bir adam. Bu işten de hiçbir bok anlamıyor. Senin görüştüğün avukat otopsi yaptırabilecek mi? Kolay değilmiş. En azından araştıracak. Ailenin otopsi istemesi önemliymiş. Yarın Catherine Werchant'ın sekreteriyle görüşeceğim. Onun aracılığıyla ailesine ulaşmaya çalışacağım. Belki onları ikna ederim. Umarım edersin. Bana haber vermeyi unutma. Hiç beklemediğim bir karşılık verdi arkadaşım. Kusura bakma, bunun için söz veremem Selim. İncindim. Kendimi terk edilmiş, güvenilmez, yaşamın dışına atılmış biri gibi hissettim. Üstelik bana bunu yapan en yakın arkadaşımdı. Kenan, sen hep bu kadar bencil miydin, yoksa bu soruşturma mı seni böyle boktan bir herif haline getirdi demek geldi içimden. Kendimi tuttum. Soruşturmanın heyecanına kapılan arkadaşımın canını sıkıp ona güçlük çıkarmak istemedim. Söz vermesen de aramaya çalış, olur mu diyerek kapadım telefonu. Ama telefonu kapadıktan sonra sakinliğimi kaybettim. Sahiden ne yapıyordu bu Kenan? Paris'e iner inmez neden böyle birden değişivermişti? Nihat'a anlatmış olabilir miydi? Bu kez Nihat'ın numarasını tuşladım. Daha birkaç saat önce birlikte yemek yediğim arkadaşımı dükkanda yakalamıştım. Sesi normaldi. Kenan benim gibi, onu da aramamıştı. Nihat'la konuşmam sona erince belki Katya'yı aramıştır diye düşündüm. Ne ki Katya'yı aramak o kadar kolay değildi. Eğer bu sabah Kenan'la kötü ayrılmışlarsa paparayı yemek bize düşebilirdi. Muhtemelen de kötü ayrılmışlardı. Yani genç kadınla konuşmak hiç de akıllıca olmayacaktı. Bir süre merakımı, heyecanımı, hırsımı bastırıp buğulanan penceremin camını silerek dışarıya baktım. Yanımda duran arabada sıkıntıdan esneyen 10 yaşında bir erkek çocukla göz göze geldik. Çocuk şöyle bir baktı, yüzümdeki ifadeden hiç hoşlanmamış olacak ki, bir 80, bir sen eksiktin dercesine kaba bir hareketle başını çevirdi. Ben de ona bakmaya çok meraklı değildim. Yeniden önüme, kucağımda öylece duran cep telefonuma döndüm. Ani bir kararla yaptığımın yanlış olduğunu bile bile Katya'nın numarasına tuşladım. Hemen açtı telefonu Katya. Merhaba Selim dedi. Umduğumun aksine son derece dostça bir sesle. Merhaba Katya, nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Sustu. Aramızda uzayan sessizlik sanki beni neden aradın der gibiydi. Kenan Paris'e gitmiş diye bozdum sessizliği. İşler yolunda mı diye aradım. Öyle oldu dedi hoşnutsuz bir sesle. Güya bu gezi sonmuş. Eğer aradığını bulamazsa soruşturmayı kesin olarak bırakacakmış. Sen ne diyorsun, bu kez bırakacak mı? Umarım bırakır. Peki soruşturma nasıl gidiyormuş? Bilmem, uçaktan inince sağ salim geldim diye aramıştı. Bir daha aramadı. Gece arar herhalde. Seni de mi aramadı? Yalan söylemek zorunda kaldım. Aramadı. Çok merak ediyorum. Birazdan ben onu ararım. Selimcim, senden rica ediyorum, ona artık bu işi bırakmasını söyle. İki dekor hazırladık, fotoğrafların çekilmesi için onu bekliyoruz. O da Paris'te cinayet çözmeye çalışıyor. Artık bu saçmalığa bir son verin. Keşke beni dinlese. Merak etme, yine de söyleyeceğim. Yok, Kenan dağılmış olmalıydı. Sadece beni değil, Nihat'ı da, Katya'yı da arayacak zaman bulamamıştı. Belki de Katya'ya söz verdiğinden soruşturmayı sonuçlandırmak için eline geçen bu son fırsatı en iyi biçimde değerlendirmek istiyordu. Bu nedenle bizimle telefonla konuşmayı bile kayıp sayıyordu. Bakalım yaşlı madamın sekreteri Gloire Grainville adındaki şu kadın neler anlatacaktı. O akşam Orhan'ın korktuğu gibi yolda gecelemedik. Yalnızca 2 saat geç kaldım. Hayret, Burç erkenden yatıp uyumuştu. Yatağında derin derin soluk alıp veren oğlumu gördükten sonra ateşi yok değil mi diye kaygıyla sordum karıma. Yok yok, şükür iyi dedi. Gülriz, bugün kapalı salonda jimnastik yapmıştık. Herhalde yine çok yordu kendini. Sınıf öğretmeniyle konuşmak lazım. Biraz dikkat etsinler. Hafta başı okula gideceğim, öğretmenin doğum günüymüş. Küçük de bir hediye götüreyim diyorum. Yani bir tür rüşvet. Gülriz'in yüzü asılır gibi olunca lafı değiştirdim. Ama yararı olacaksa götür. Burç'a göz kulak olsun da ne isterse alalım. Sıradan gecelerden biriydi. Allah'tan televizyon kanallarından birinde Agatha Christie'nin Shark Express'inde Cinayet adlı romanından uyarlanan film vardı da zamanım iyi geçti. Amerikan ve Avrupa sinemasının usta oyuncularını bir araya getiren filmi daha önce görmüş olmama rağmen yine zevkle izledim. Ünlü Belçikalı dedektif Hercule Poirot bir grup zeki insanın ustaca işlediği karmaşık cinayeti filmin sonunda açıklıyordu. Ancak katillerin suçlu mu yoksa suçsuz mu oldukları yargısını izleyiciye bırakıyordu. Film sona ererken doğal olarak kafam yeniden Kenan'a takıldı. Bakalım benim zeki arkadaşım Hercule Poirot gibi biraz zorlansa da sonunda olayı çözecek miydi? Yoksa dönüp yardım mı isteyecekti? Açık söylemek gerekirse artık onun başarısız olmasını istiyordum. Bugüne kadar hep onun dediği olmuştu. Hep o bize yol göstermişti. Beni devre dışı bırakmaya kalkmasının nedeni de kendisine duyduğu bu güvendi. Ama bu kez farklı olsun istiyordum. Bu kez Kenan başarısız olsun, işi yüzüne gözüne bulaştırsın istiyordum. Artık aramızdaki tek zeki insanın kendisi olmadığını anlamasının vakti gelmişti. Böyle düşünmeme rağmen Kenan'ın olayı çözemeyeceğinden çok da emin değildim. Catherine Merchant'ın otobiyografisinde ne yazdığını bilmiyordum. Kenan o kitabı okuduktan sonra soruşturmayı bırakma kararından vazgeçtiğine göre gerçekten de önemli ipuçlarına ulaşmış olabilirdi. Acaba neyi, nereye kadar öğrenmişti? Ancak hala pek çok sorunun yanıtını bulamamış olmalıydı ki Paris'te çırpınıp duruyordu. Ertesi gün öğleye kadar ne Kenan'dan ne de Pierre'den bir haber çıkmıştı. Yemekten sonra Pierre'i aradım. Benim Fransız heyecanlıydı. Monsieur Kenan gerçekten de çılgın biri diye başladı söze. Yine ne yaptı diye sordum. Gloire Grainville'le, yani ölen kadının sekreteriyle neredeyse kavga edecekti şu otopsi meselesi yüzünden. Adam aklını cinayete takmış. Gloire Grainville gayet makul bir kadın. Bizi hiç tanımamasına rağmen son derece kibar bir tavırla karşıladı. Monsieur Kenan'ın sorduğu her soruyu uzun uzun yanıtladı. Bir mektup meselesi varmış, bir süre onun üzerine konuştular. Kadının mektuptan haberi yokmuş galiba. Gloire Grainville neredeyse Catherine Merchant'ın hayatını anlattı. Zaten senin arkadaşın anlatılanların çoğunu biliyordu. Sonra Aysun diye bir Türk kızından bahsettiler. Gloire Grainville de tanıyordu kızı. Ölen kadın bu kızla yazışıyormuş. Kızdan 1920'li yıllarda İstanbul'da kaybolan ailesi hakkında bilgi toplamasını istemiş. Kız da kadına yardım etmiş. Kızın bir de uyuşturucu bağımlısı sevgilisi varmış. Kız ile sevgilisi öldürülmüş galiba. Uyuşturucu ticareti yapan bir çeteden bahsettiler. Senin de söylediğin gibi biraz karışık bir konu. Ama Monsieur Kenan, Catherine Merchant'ın öldürüldüğünü iddia edince sekreteri şoka uğradı. Çünkü tam 30 yıldır birlikteymişler. Gloire Grainville, Kadının kızı gibiymiş. O anda Glor Greenville'in yüzünü görmeliydin. Monsieur Kenan kadının halini görmüyormuş gibi cesede otopsi yapılmalı. Lütfen benim adamın ailesiyle görüştürün deyip duruyordu. Zavallı sekreter, madamın benden başka kimsesi yok dese de arkadaşın inanmadı. Galiba Glor Greenville'den de kuşkulanmaya başlamıştı. Kadın ise kibarlığını son ana kadar korumaya özen göstererek Monsieur, lütfen biraz mantıklı olun. Catherine Verchant 90 yaşındaydı. Üstelik 10 yıldır solunum yetmezliği vardı. Bu doğal bir ölümdü diye onu ikna etmeye çalıştı. Ama seninki kafayı cinayete takmıştı. Anlamıyorsunuz, onu öldürdüler diye tekrarlıyordu. Sonunda iş öyle bir hale geldi ki o kibar kadın konuşma burada bitmiştir diyerek bize kapıyı göstermek zorunda kaldı. Kenan ne yaptı? Ne yapacak? Kadın kapıyı gösterince o da benim gibi önüne bakarak çıktı daireden. Büyük bir düş kırıklığına uğramıştı. Bir türlü sakinleşemiyordu. Sokakta yürürken bile otopsi yapılmalı, otopsi yapılmalı diye mırıldanıyordu. O kadar kötü görünüyordu ki kadına yaptığı kabalığa rağmen onu teselli etmek zorunda kaldım. Şimdi nerede? Bilmiyorum. Bana teşekkür edip ayrıldı yanımdan. Herhalde İstanbul'a dönecektir. Görünüşe bakılırsa Kenan istediği sonuca ulaşamamıştı. Ne yalan söyleyeyim, bu duruma hiç üzülmemiştim. Ona yardımcı olmaya çalışırken en yakın arkadaşım hiçbir açıklamada bulunmadan, bir özür bile dilemeden beni soruşturmanın dışına itmişti. Hep olduğu gibi sadece kendi zekasına güvenerek bu işi yalnız başına çözebileceğine inanmıştı. Zaten şu ölümsüzlük takıntısı da ukalalığından, kendine duyduğu güvenden ortaya çıkmamış mıydı? Neymiş efendim, beyefendiyi kimse takmıyormuş. Nasıl taksınlar? İnsanlar fotoğraf sanatçısı olabilmek için bir ömür harcıyorlar. Sen birkaç sergi aç, Türkiye'nin belki de dünyanın en büyük fotoğrafçısı olarak anılmayı bekle. Öldükten sonra da adının fotoğrafçılık tarihinin sayfalarına altın harflerle yazılmasını iste. Ayrıca hangi sanatçı ben ölümsüz olacağım diye yaratır ki? Katya az mı anlattı? Dinleyen kim? Herifte bir ego var. Hepimizin mahvına sebep olsa da illa istediğini yapacak. Fakat görüldüğü gibi papaz her zaman pilav yemiyor. Kenan Efendi ya Pierre'in deyimiyle Monsieur Kenan şimdi uçağına binmiş, kös kös İstanbul'a dönüyordu işte. Aslına bakarsanız kızgınlığın bir yana, olayın böyle sonuçlanması Kenan dahil hepimizin yararınaydı. Nihat'la arası düzelmeye başlayan Melek artık başımızı ağrıtamayacak. Ben İtalyan ortaklarımla yeni fabrikamın temellerini atacağım. Katya fotoğraf çekimleriyle gönlünce uğraşacak. Daha da önemlisi, sevgilisi için de kaygılanmayacaktı. Tabii sevgilisi ona söz verdiği halde araştırmayı sürdürmezse. Doğrusu bu beni hiç şaşırtmazdı. Ama Paris seçeneği boş çıktığına göre artık fazla ısrarcı olacağını sanmıyordum. İki gündür gösterdiği tuhaf davranıştan sonra artık benim yardımımı da isteyemezdi. Oturduğum masadan kalktım. Ofisimin penceresinden aşağıya İstiklal Caddesi'ne baktım. Yağmur durmuş, puslu bir hava çökmüştü caddeye. Sanki bu puslu havayı yarmak istercesine hızlı adımlarla gelip geçiyordu insanlar. Ama o nemli yoğunluk hiç azalmadan öylece duruyordu. Boğuk havanın kasvetinden midir nedir, iyimserliğim uzun sürmedi. Kenan gerçekten de dönüyor muydu İstanbul'a? Yoksa bu sadece Pierre'in tahmini miydi? Böyle bir bozgun anında kendini yalnız hissedip bizi aramaz mıydı Kenan? Aramazdı. Bir katır kadar inatçıydı. Hem aramak için yüzü de tutmazdı. Öyle ya, başarıya koşarken tek başına yürüyecek, yenildiğinde elimden tutun diye bize seslenecek. Hayır, Kenan bunu yapmayacak kadar gururludur. Belki de beni kırdığının farkında bile değildi. Sanmıyorum, Kenan hiçbir ayrıntıyı atlamazdı. En azından yanlış yaptığını bilir, yanlışını sürdürse bile sonunda özür dilerdi. Fakat henüz ortalıkta özür dileyen kimse yoktu. Belki de Kenan'ın henüz Paris'te işi bitmemiştir. Hala Catherine Verchant'a otopsi yaptırmaya çalışıyordur. Ama Kenan'ın hiçbir kanıta, hiçbir mantığa sığmayan sözlerine dayanarak kim ölmüş bir kadını mezardan çıkarıp bıçak altına yatırır? Kenan bunu düşünemez mi? düşünmeyebilir mi? Pierre'in anlattıklarına bakılırsa bizimki bir tür delilik geçiriyor. Yeniden masama döndüm. Bakışlarım masanın üzerinde duran cep telefonuma kaydı. Gururu unutup yine ben mi arasam Kenan'ı diye geçirdim. Hayır, bu kez aramayacaktım. Madem ki o beni dışlamıştı, madem ki benim yardımıma ihtiyacı yoktu, bildiği gibi yapsın. Çözebiliyorsa kendi başına çözsündü bu gizemi.